Ayrım 4.
Yelken açılınca yat mahmuzlanan bir at gibi dalgaların üstünde sekmeye başladı. Ana yelkeni kullandıkları için yat dalgalara göğüs gerebiliyor, rotasını da bozmuyordu. Yalnız tehlike atlatılmış sayılmazdı. Gemi her an dev dalgaların arasında kaynayabilirdi. Başka çareleri olmadığından bu biçimde yola devam edeceklerdi. Bütün geceyi böyle geçirdiler. Tek umutları vardı. Sabahleyin gün doğarken hava değişebilir, deniz durgunlaşabilirdi. Umdukları gibi olmadı. Saat 8'e doğru rüzgar büsbütün azıttı. 15. Yelkenler yırtılıyor. Kaptan John pek bir şey belli etmiyordu ama kaygısı daha da artmıştı. Duncan'ın bütün tahtaları gıcırdıyordu. Birkaç yelken kopmuştu. Güvertenin üstünde sağa sola çarpıp duruyordu. Duncan gene de başını dalgaların arasından çıkardı. Direkleri köklerinden sarsılıyordu. Bu da geminin durumunu daha çok tehlikeye atıyordu. Kaptan son çareyi bu kötü havadan kaçmakta buldu. Yan yelkenlerden birini açarak izledikleri rotadan gemiyi saptırdı. Duncan tek yelkenle fırtına alanından uzaklaşmaya başlamıştı. Gemi kuzeydoğuya yönelmişti. Dalgalar burnundan giriyor, kıç taraftan çıkıyordu. 15 Aralık günüyle gecesini aynı umutsuz durumda geçirdiler. Başta kaptan, bütün tayfa çabalayıp duruyordu. Kaptan John, son hızla Avustralya kıyılarına yaklaştıklarını söyledi. Bir akıntıya kapılmış gibiydiler. Gemi her an karaya vurup parçalanabilirdi. Durumu Lord Glenarvan'a anlattı. Yolcuları kurtarmak için isterseniz gemiyi karaya oturtabiliriz. Hepsi sonucu cesaretle bekliyordu. Saat 11'e doğru fırtına biraz hafifledi. Kaptan John 6 mil uzaklıktaki karayı bu sırada gördü. Dev dalgalar kıyıya sürüklenmelerini çabuklaştırıyordu. Bir süre sonra karşılarındaki kumsalla aralarında 2 millik bir uzaklık kalmıştı. Bu arada korunaklı bir koy gözlerine ilişti. Ama gemiyi buraya nasıl sokacaklardı? Kaptan yolcuların hepsini güverteye çıkarttı. Korkunç dalgalar gemiyi kumsala tehlikeli bir biçimde sürüklüyordu. Birden kaptanın aklına bir şey geldi. Gemide ne kadar yağ varsa denize dökün diye bağırdı. Çünkü yağ tabakası dalgaların hızını keserdi. Tayfalar gemide ne kadar fok balığı yağıyla dolu varil varsa güverteye çıkardılar. Hepsini denize döktüler. Her şey yarım dakika içinde olup bitmişti. Duncan birden yatışan suların üstünden aşıp çok daha durgun bir koya girdi. Kaptanın ilk işi demir atmak oldu. Duncan şimdi sivri bir burnun açık denizin azgın dalgalarına set çektiği havuzu andıran bir koydaydı. Lord Glenarvan kaptanın elini sıkarak onu kutladı. Yolcular atlattıkları korkunç tehlikenin farkında bile olmamışlardı. İlk iş olarak nereye düştüklerini hesapladılar. Kaptana göre rotalarından 2 derecelik bir sapma yapmışlardı. Bernoulli burnundan 300 mil uzaklıktaki 130 derece 12 dakika boylam, 35 derece 07 dakikalık enlem dairesinin üstünde olmaları gerekiyordu. Tekne üzerinde yapılan ilk incelemede pervanenin sakatlandığını gördüler. Britanya'nın izini Avustralya kıyılarını yelkenle dolaşarak araştıracaklardı. Bernoulli burnunda durup son bilgileri edinecek, oradan Melbourne'e geçip fırtınanın yol açtığı sakatlıkları onaracaklardı. Pervanenin onarımından sonra araştırma doğu kıyılarında sürdürülecekti. Akşam fırtına diner dinmez hemen yelken açıp yola çıktılar. Borda burnuyla Kanguru Adası'nı geride bırakıp ertesi gün 36. enleme ulaştılar. Glenarvan 37. enleme kadar araştırılmadık yer bırakılmamasını istiyordu. Ama Britanya ile ilgili hiçbir izle karşılaşmadılar. Hiçbir gemi kalıntısıyla karşılaşmadan 20 Aralık'ta Bernoulli burnuna vardılar. Gene de umutsuzluğa kapılmadılar. Yerliler kalıntıları çoktan yok etmiş, Kaptan Grant'ı da ülkenin içlerine götürmüş olabilirlerdi. Paganel'in bir varsayımı daha boşa çıkmıştı. Çünkü bu yörede denize dökülen büyük ırmaklarla çaylar yoktu. Dolayısıyla küçücük bir şişenin denize ulaşıp Hint Okyanusu'nu boylaması hayaldi. Bu konuda McNabbs ile Paganel tartıştılar. Tartışma sonucunda şişenin Britanya'nın battığı yerden yani Avustralya'nın batı kıyılarından denize atıldığını kabul ettiler. Bununla Kaptan Grant'ın yerlilerin elinde tutsak olduğu varsayımı çürütülmüş olmuyordu. Çünkü bu şişeden çıkan kağıtta açıkça yazılıydı. Britanya'nın kalıntılarıyla Bernoulli burnunda karşılaşamazlarsa Lord Glenarvan Avrupa'ya dönecekti. Bütün araştırmalar da boşa çıkmış sayılacaktı. Yattan indirilen kayağı Lord'la eşi, Kaptan John, binbaşı, Paganel, Kaptan Grant'ın çocukları bindiler. Çocuklar bu araştırmanın babalarının yazgısını belirleyeceğini biliyorlardı. Denize doğru 2 mil uzanan burundan sonra kıyı tatlı bir eğimle yükseliyordu. Kayık bir mercan adacığının ortasındaki koyun kıyısına yanaştı. Duncan'ın yolcuları ıssız kıyıya çıktılar. Kaptan John az sonra dik bir yamacın ortasında geçit veren bir yol buldu. Kısa bir sürede yamacın tepesine ulaştılar. Hep birlikte göz alabildiğine uzanan çorak düzlüğü araştırmaya başladılar. Robert birden bağırdı. "İleride bir değirmen görüyorum." Gerçekten de 5 kilometre kadar ötede bir yer değirmeninin kanatlarının döndüğü görülüyordu. Yarım saatlik yürüyüşün sonunda toprakların görünüşü değişti. Çorak toprağın yerini ekili tarlalar, demetlenmiş samanlar, otlayan atlarla öküzler aldı. Buralara insan eli değmemişti. Değirmene yaklaşınca yanı başında bir evle karşılaştılar. Yabancıların gelişini havlayarak haber veren 4 köpeğin bağırışları üstüne 50 yaşlarında iri yapılı bir adam dışarı çıktı. Ardında 5 oğlu ile karısı vardı. Daha onlar kendilerini tanıtmadan adam, "Paddy O'Moore'un evine hoş geldiniz dostlar," dedi. Glenarvan adamın uzattığı eli sıkarken, "İrlandalı mısınız?" diye sordu. "İrlandalıydım. Artık Avustralyalıyım. Haydi içeri buyurun. Ev sizindir." Huzur içindeki evde öğle yemeği daha yenmemişti. Ev sahiplerinin konukseverliği, mis gibi kokan koyun pirzolalarıyla birleşince dayanamayıp sofraya çöktüler. Yemek boyunca Paddy O'Moore bu ülkeye geliş serüvenini anlattı. Konuşma sırası Lord Glenarvan'a gelince ayrıntıları bir kenara bırakıp Paddy O'Moore'a doğrudan doğruya Britanya'nın batışı konusunda bir şey bilip bilmediğini sordu. İrlandalı, "Bilmem," dedi. "2 yıldan beri bu yörelerde hiçbir geminin battığını görmedim." Bunun üzerine Glenarvan adama uzun uzun buralara niçin geldiklerini, şişeden çıkan kağıtların öyküsünü anlattı. Hepsi de çok duygulanmıştı. Paddy O'Moore onlara bakıyordu. Tam bu sırada bir ses duyuldu. "Tanrı'ya şükredebilirsiniz efendim. Kaptan Grant hala yaşıyorsa Avustralya'dadır. Bundan kuşkunuz olmasın." 16. Kaptan Grant'ın tayfalarından biri sahnede. Herkes şaşırmıştı. Lord Glenarvan yerinden fırlayarak "Kim söyledi bunu?" diye sordu. Masanın öteki ucunda oturan biri, Paddy O'Moore'un yanaşmalarından biri, "Ben," dedi. Ev sahibi, "Ne, sen misin Ayrton?" diye şaşkınlıkla sordu. "Evet," dedikten sonra Lord'a döndü. "Ben de sizin gibi İskoçyalıyım efendim," dedi. "Britanya'dan kurtulanlardan biri." Bu sözler masada bir heyecan dalgasına neden oldu. Mary Grant, sevinç gözyaşları içinde Lady Helena'ya sarıldı. Ayrton 45 yaşlarında orta boylu, geniş omuzlu, zeki bakışlı bir adamdı. Yanık yüzünün çizgileri sertti. Çok çile çekmiş bir adama benziyordu. Lord Glenarvan'ın sorularına verdiği karşılıklardan anlaşıldığına göre Ayrton, Kaptan Grant'ın tayfalarındandı. Britanya'nın yakalandığı o korkunç fırtına sırasında gemi batmadan denize yuvarlanmıştı. Şişenin içindeki kağıtlardan haberi yoktu. Binbaşı McNabbs, "Peki gemi nerede battı?" diye sordu. "Ben ön güverteden yuvarlanarak denize düştüğümde Britanya Avustralya kıyılarına doğru yol alıyordu. Karadan yarım mil kadar açıktaydı. Sanırım 31. enlem üzerinde gidiyordu." "Batı kıyılarında mı?" "Hayır, doğu kıyılarında." "Hangi tarihte?" "27 Haziran 1862'de. Ayrton Britanya'nın serüvenini şöyle özetledi. Kaptan Grant ilk yıl Yeni Gine Adalarına, Yeni Zelanda'ya, Yeni Kaledonya'ya uğramıştı. 30 Mayıs 1862'de Avrupa'ya dönmek için Callao Limanı'ndan erzak alıp çıkmıştı. 3 hafta sonra korkunç bir fırtınaya tutulmuşlar, 8 gün dalgalarla boğuşmuşlardı. 27 Haziran gecesi de gemi batmıştı. Ayrton kendine geldiğinde yerlilerin elinde olduğunu görmüştü. İç bölgelerde yerliler arasında 2 yıl tutsak olarak yaşamıştı. 1864'ün Ekim'inde yerlilerin elinden kaçarak Paddy O'Moore'un yanına sığınmıştı. Lord Glenarvan, Ayrton'un da katılacağı yeni bir araştırma gezisi tasarısından söz etmeye hazırlanıyordu. Binbaşı, Ayrton'dan kuşkulandığını belirten sorular sormaya başladı adama. Bunun üstüne Ayrton, yerinden kalkıp çalışma karnesini getirdi. Karnede, Britanya'nın sahiplerinden Kaptan Grant'ın imzaları vardı. Babasının yazısını Mary de tanıdı. Bu durumda adamın kimliğinden kuşkulanmak yersizdi. Ayrton kendisine gösterdiği güven için Glenarvan'a teşekkür ettikten sonra şunları söyledi. Sizin gibi ben de şimdi Kaptan Grant'ın iki tayfasıyla birlikte sağ kaldıklarına inanıyorum. Onlar da benim gibi yerli bir kabilenin eline tutsak düşmüş olmalılar. Doğruydu. Ama bunca geniş bir ülkede onları nasıl bulacaklardı? Lady Helena Ayrton'a, siz olsaydınız ne yapardınız diye sordu. Ayrton, bana kalsa Britanya'nın battığı yere giderdim dedi. Rastlantıların göstereceği bir yol bulunur nasılsa. Lord Glenarvan, gemi onarılmadan gidemeyeceklerini söyledi. Ayrton, yelkenle de bu yolu alabileceklerini belirtti. Paganel ise Amerika'yı nasıl arşınladılarsa Avustralya'yı da 37. enlem boyunca karadan aşmalarını önerdi. Binbaşı da bu öneriye katıldı. Toplam 570 kilometre tutan yolu günde 19 kilometre yol alarak bir ayda tamamlayabileceklerini hesapladılar. Duncan da bu arada onarım görecekti. Kaptan Grant'ın izini 37. enlem boyunca bulamayabilirlerdi ama bir takım belirtilerle karşılaşabilirlerdi. Ayrton da kılavuzluk ederse başarı olasılığı artardı. Ev sahibinden izin alındıktan sonra Ayrton'a danıştılar. Adam önce kararsız davrandı. Sonra, hiç değilse size geminin parçalandığı kayalıkları gösterebilirim dedi. Ayrton'un Lord'dan öğrendiğine göre gezileri boyunca Duncan, Melbourne'de Kaptan John Mangles'ın komutasında emir bekleyecekti. Gezileri doğu kıyılarına kadar uzarsa gemi gelip yolcuları oradan alabilecekti. Herkes çok umutluydu. İşler iyi giderse Kaptan Grant'ı 2 ay sonra İskoçya'ya götürebileceklerdi. John Mangles onlarla birlikte gelebilmek için Lord'a çok dil döktü. Lord neden sonra kaptanın bunu Mary için istediğini anladı. İsteğini gülümseyerek kabul etti. Kadınlar öküz arabasında, erkekler at sırtında gideceklerdi. Arabanın sürücülüğünü Ayrton yapacaktı. Ayrton'la kadınların dışında gezi kolunu Lord Glenarvan, Paganel, Robert, McNabbs, John Mangles ile 2 tayfası, Mulready ile Wilson, bir de Olbinett oluşturuyordu. Olbinett de kadınlarla birlikte arabada erzakların yanında gidecekti. Konuksever İrlandalı aile Lord'u yatında görmeye gitti. Ayrton da onlara katıldı. Yatta yemek yenecekti. Gemi neşe içinde gezildi. Ayrton geminin her bölümüyle ayrı ayrı ilgilendi. Ayrıca kömür, barut ve silahlara özel bir ilgi gösterdi. Olbinett binbaşıya, ''Bu Ayrton akıllı bir adama benziyor.'' dedi. ''Bence biraz fazla akıllı.'' Yemek sırasında Ayrton, Avustralya konusunda bilgiler verdi. Arada Duncan'da kaç tayfa bulunduğunu, kaçının geziye katılacaklarını sordu. Tayfaların çoğunun geziye katılmalarının iyi olacağını söyledi. Lord buna yanaşmadı. İrlandalı aile ile Ayrton gemiden akşam ayrıldılar. Sabahleyin saat 8'de buluşmak üzere sözleştiler. Gemidekiler gece son hazırlıklarını tamamladılar. Eşyalar önceden çiftliğe taşınmıştı. İkinci kaptan Tom Austin'e son emirler verildi. Lord, Melbourne'de beklemesini, gelecek emri olduğu gibi uygulamasını hatırlattı. Sabahleyin gemiden güle güle sesleriyle uğurlandılar. 10 dakikada kıyıya çıktılar. 15 dakika sonra da çiftlikteydiler. Lord Glenarvan, İrlandalı'ya masraflarının karşılığını ödeyip ilgisine teşekkür etti. Yola çıkma işareti verildiğinde Lady Helena ile Mary Grant arabaya yerleşmişlerdi. Ayrton sürücü yerinde duruyordu. Olbinett de arka bölmede oturuyordu. Tüfeklerini tabancalarını kuşanmış 7 kişi ise atlarına binmişlerdi. Ayrton'un "Deh!" diye bağırmasıyla araba hareket etti. Ardından atlar fırladı. Köşeyi döndüklerinde çiftlik gözden silinmişti. İkinci bölüm. 1. Yepyeni bir ülke. 23 Aralık 1864'te Lord Glenarvan'ın yeni gezisi boğucu bir sıcak altında başladı. Güney yarıkürede mevsim yazdı. Okyanusya kıtasının en büyük adası olan Avustralya'da 6 eyalet vardı. Bu eyaletlerin yalnız kıyı kesimlerinde insanlar yaşıyordu. Ana karanın iç kesimleri ise hemen hemen hiç bilinmiyordu. Bereket versin, 37. enlem bu uçsuz bucaksız boşluklardan geçmiyordu. Glenarvan'la arkadaşları Adelaide eyaletinin küçük bir kesimini, Victoria eyaletinin bütününü, bir de Güney Yeni Galler'i aşacaklardı. Ayrton akşama Victoria'nın batıdaki en uç kenti Asplay'e varmayı tasarlıyordu. Onun için günde 35-40 kilometre yol almaları gerekiyordu. Yolda araba ortada gidiyor, atlılar iki yanından yürüyorlardı. Ayın 23'ünde bu düzen içinde Asplay'e vardılar. İndikleri handa koyun etinden güzel yemekler yediler. Paganel susmak bilmeden Avustralya konusunda bildiklerini sıralıyordu. Bir ara arkadaşlarının "Yaşa!" diye alkışlamaları üzerine sustu. Binbaşı dayanamadı, alaycı bir sesle "Hepsi bu kadar mı Paganel?" diye sordu. Bilgin, "Burası insana canlılık verir," dedi. "Havasında oksijen boldur. Rutubetsiz olduğu için bu ülkede ruhlar da madenler de paslanmaz." Bu sözlere hepsi çok şaştı. Paganel açıklamasını şöyle sürdürdü. "Hayvanların son derece uysal olduklarını göreceksiniz. İnsanları da öyle. Kızmak nedir bilmezler." 24 Aralık'ta gün doğarken yeniden yola koyuldular. Hava sıcaktı ama dayanılmaz değildi. Yolun da kötü olduğu söylenemezdi. Uzun süre yol aldıktan sonra akşam Blano Gölü yakınlarında konakladılar. Olbinet'in hazırladığı yemekleri yedikten sonra kimi arabada, kimi çadırda uykuya çekildiler. Avustralya'nın dingo adı verilen çakallarının sürekli ulumaları hiçbirini etkilemedi. Ertesi sabah erkenden yola çıkıldı. Akşam saat 4 sıralarında John Mangles ufukta beliren yoğun bir toz bulutunu gösterdi. Paganel bunun bir doğa olayı olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ayrton tozu bir sürünün kaldırdığını söyledi. 15 dakika sonra toz bulutunun nedeninin gerçekten bir hayvan sürüsü olduğu anlaşıldı. Sürünün başında Sam Machel adında biri vardı. Sürüyü doğuya götürüyordu. Sürüde sığır, koyun, at cinsinden tam 12.750 baş hayvan vardı. Bunlar Orta Avustralya otlaklarında beslenmeye götürülüyormuş. Yolculukları 3 ay sürüyormuş. Kendisine 20 köpekle 30 yamağı yardımcı oluyormuş. Bu durumuyla adam bir ordu komutanına benziyordu. Sürüye öküzlerin kılavuzluk ettiğini de Sam'den öğrendiler. Yaylalarda sürüyü gütmek kolaymış ama ormanlarda iş güçleşiyormuş. Hayvanların dağılmaması gerekiyormuş. Kimi zaman da hayvanların bilinmeyen bir nedenle korkuya kapılıp çoğunun uçurumlardan ırmağa düşerek boğuldukları olurmuş. Sam'den ayrıldıktan sonra Glenarvan'la arkadaşları onun gittiği yönün tersine yollarını sürdürdüler. Akşama Talbot dağlarının eteklerine vardılar. Orada konakladılar. Olbinet'in hazırladığı Noel yemeğini iştahla yediler. Birkaç şişe viskiyle şarap içtiler. 26 Aralık akşamı Lonsdale Gölü'nün 8 kilometre ötesinde kuzeydeki Drummond ile güneydeki Dryden dağları arasında konakladılar. Sabahleyin saat 11 sıralarında araba Wimmera ırmağı kıyılarına ulaştı. Genişliği 1 kilometreyi bulan ırmak akasyalar, zamk ağaçları arasından akıp gidiyordu. Ağaçların yeşil yaprakları arasında türlü türlü, renk renk bir sürü kuş kanat çırpıyordu. Irmakta süzülerek yüzen bir çift karakuğu ile karşılaştılar. Irmağın üstünde herhangi bir köprü yoktu. Arabayla atlıların karşı kıyıya geçmeleri gerekiyordu. Uzun süren bir araştırmadan sonra bir metre derinliğinde bir yer buldular. Ayrton, ırmağı bu yolla aşmak zorunda olduklarını söyledi. Arabayı akarsuya sürdü. Irmaklardan geçilirken genellikle ağırlığı hafifletmek için arabaların yanlarına boş fıçılar bağlanır. Onlar böyle bir önlem alacak durumda değildiler. Bu tür bir önlem alamadıkları için de ırmağı geçmeleri öküzlerin yeteneğine, Ayrton'un ustalığına bağlıydı. Irmağın ortasına kadar her şey yolunda gitti. Burada sular birden derinleşti. Tekerleklerin üstüne kadar çıktı. Öküzlerin ayakları yerden kesilse akıntı arabayı alıp götürebilirdi. Ayrton bu arada büyük çaba harcıyordu. Atından inip suyun içine girerek öküzleri boynuzlarından yakaladı, ileriye doğru yöneltti. Tam bu sırada bir çatırtı duyuldu. Araba tehlikeli bir biçimde yattı. Sular arabanın içindeki kadınların ayaklarına kadar geldi. John'la Glenarvan arabaya yandan güçlükle destek oluyorlardı. Sonunda tehlikeyi atlatıp karşı kıyıya geçmeyi başardılar. En güç işi atlatmışlardı. Ama arabanın ön dingiliyle Glenarvan'ın atının nalları kopmuştu. Hemen onarılması gerekiyordu. Ayrton 35 kilometre kuzeydeki Black Point istasyonuna gidip bir nalbant götürebilirdi isterlerse. Bu iş 10-15 saat içinde biter dedi. Birkaç dakika sonra Ayrton, Wilson'ın atının sırtında bir mimoza kümesinin ardında gözden gitti. Ötekiler o dönene kadar ırmağın kıyısında bekleyeceklerdi.